İyi günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Amentü Hassasiyeti programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan. Değerli hocam Ebu Bekir Sifir'le bugün yine sizinle beraberiz. Amentü Hassasiyeti çerçevesinde konularımıza devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, malum haliniz olduğu üzere Ebu Hanife Hazretlerine ait görüşlerin toplandığı El Usul El Münife adlı eserden Ebu Hanife Hazretlerinin akaide ait görüşlerini okumaya devam ediyorduk. Bugün de inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefa geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Hocam en son işin daha başındayız yani. Risale isimli bir kitabında şöyle buyuruyor diye Ebu Hanife Hazretlerinden bahsetmiştik. Buyurun hocam.
Evet, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, İmam Ebu Hanife Hazretleri Er-Risale'de Osman el-Bettî'ye gönderdiği risalesinde şöyle demiş: "Ve alem en eftale ma ullimtum ve ma taallamun en-nase es-sunne." Bil ki sizin öğrendiğiniz ve insanların öğrendiği, size öğretilen veya sizin öğrendiğiniz ve insanların öğrendiği en eftal şey sünnettir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesidir. Bu ifade son derece mühim. Öğrendiğiniz, size öğretilen veya öğrendiğiniz ve insanların öğrendiği, sizin insanlara öğretmeniz gereken en önemli şey, en eftal şey sünnettir. Neden sünnettir? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın muradına ulaşmanın biricik yolu sünnettir.
Evet.
Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i görmezden gelerek, onu hafife alarak, haşa ve kella, sünneti önemsiz addederek Cenab-ı Hakk'ın muradına, Kur'an-ı Azimüşşan'ın manalarına ulaşmak mümkün değil. Cenab-ı Hakk'ın bizden ne istediğini en mükemmel biçimde bilen kişi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. Vahyin muhatabı odur. Dolayısıyla biz sünnete sadece sünneti öğrenmek için bakmayız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in neyi nasıl yaptığını öğrenmek için bakmayız. Aynı zamanda Cenab-ı Hak bizden ne istiyor onu öğrenmek için de sünnete bakar.
Evet. Yani vahyin kontrolünden geçmiş, kalite kontrolünden geçmiş fiiller, davranışlar değil mi hocam? Vahiyden
hiç şüphesiz.
Evet.
Bu bakımdan seleften şöyle diyenler var: "Es-sünnetu qadiyetun alel-kitab ve'l-kitab leysa biqadin ale's-sünne."
Evet.
Yani sünnet kitaba kitabı ihtiva eder, kitabı açıklar, kitabın hangi ayetinin hangi manaya geldiğini tespit eder. Ama Kur'an sünneti açıklamaz. Sünnette neyi neye tekabül eder, neyi neye açıklar, manası nedir, muradı nedir? Kur'an bunu açıklamaz. Ama sünnet Kur'an'ı açıklar. Sünnet Kur'an'a tam birebir motamot ifadesi bu cümlenin hakimdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize tabiri caizse soyut ve genel yönlendirmelerde bulunur. Elbette bunun istisnaları vardır. Özel hükümler getirir, miras ayetleri gibi mesela.
Onun topu yani sayı itibariyle 500. Hakem ayetinin sayı 500 civarında yani.
Evet.
Yani ulema en fazla 600'ü zorlayanlar yani 500, 450-500 civarında. Öyle değil mi hocam? Yani o şekilde. Onun dışında 6200 küsur ayetten kalanı bir şekilde böyle sünnetle anlaşılması lazım.
Kaldı ki yani o ahkam ayetleri dediğimiz muhkem ayetler de tefsire muhtaçtır. Bunların tefsirden tamamen müstağni olduğunu söylemek de çok mümkün değil.
O da ayrı bir.
O da önemli çünkü bildiğimiz gibi muhkem ayetler 4 grup. Bunların her biri açıklık, kapalılıkta, manaya, murada, delalet noktasında her biri aynı değil. Muhkem ayetler 4 grup. Bunları daha evvel de zikretmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla bu 4 grup içerisinde farklı açıklık, kapalılık bakımından farklı özellikteki bu ayetlerin her biri ya bizzat başka Kur'an ayetleri tarafından ya da sünnet tarafından açıklanacak. Dolayısıyla sünnetin Kur'an ayetlerinin anlaşılmasında vazgeçilmez bir misyonu, bir rolü var. sadece Kur'an ayetlerinin anlaşılmasında değil, bütün olarak dinin yaşanması noktasında da sünnet-i seniyye merkezi bir yerde duruyor. Şöyle diyelim Hidayet Bey, daha net anlaşılsın diye, bir kimse hiç Kur'an'dan haberdar olmasa, Kur'an'da ne var ne yok bilmese, sünnet-i seniyyeden haberdar olsa, bu dini mükemmel bir şekilde anlar, öğrenir ve yaşar.
Evet hocam, yani çok güzel, enteresan bir şey söylüyorsun hocam.
Evet, yani hiç Kur'an, farz-ı muhal tabii. Hiç Kur'an'dan haberdar olmasa bir insan, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i tanısa, onun sünnet-i seniyyesini sahih biçimde, sağlıklı biçimde öğrense, tanısa, o kimse Kur'an'ı tanımadığı için herhangi bir konuda mahrumiyet yaşamaz. İdeal biçimde bu dini Cenab-ı Hakk'ın muradı doğrultusunda anlar ve yaşar. Ama sünnete bir insan sünnetten mahrum kalsa, sünnetten haberdar olmasa, elinde Kur'an bulunsa, bu dini, bu Kur'an'ın bizden beklediği hayatı, Müslümanlığı, inancıyla, ameliyle, ibadetiyle, ruh kemaliyle yaşayabilir mi? Bunu böyle gönül rahatlığıyla söyleyemiyoruz. Çünkü Efendimizin izahına, tefsirine, beyanına muhtacız.
Mücerret ifadeler var tabii.
Hiç şüphesiz. Tabii. Dolayısıyla İmam Ebu Hanife Hazretleri burada öğrendiğiniz ve insanların öğrendiği en önemli şey, en efdal şey sünnet-i seniyyedir buyurmakla bu hakikatin altını tek bir cümleyle çizmiş oluyor.
Hocam sohbetin başında da söylemedik ama hani bu Risale'nin özel bir yeri var değil mi hocam? Diğer eserlerin arasında Risale'nin hani kendi bizzat...
Evet, bu Risale öyle... bu Risale İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin kaleminden çıkmış. Elimizdeki 5 eseri içerisinde İmam Ebu Hanife'nin kaleminden çıkmış tek eserdir.
Evet,
öbürleri talebelerinin İmam Ebu Hanife'nin sözlerini kaydetmesi suretiyle oluşmuştur.
Yani orijinal tarafı var bu. Şimdi evet, ifadelerin evet, de bir orijinal tarafı evet, var. Evet,
hiç şüphesiz. Bir de tabii bu Risale dönemin büyük bir ilim adamına gönderilmiştir. Bu Risale'de İmam Ebu Hanife'nin kendisine yönelmiş bazı ithamları filan da cevaplandırdığını zaman zaman biz bu metni okurken de inşallah göreceğiz.
Şimdi bir daha saysak hocam bu 5 eseri.
Bu 5 eser, birincisi El Fıkhul Ekber.
Evet hocam.
İkincisi El Fıkhul Ebsat. Aslında o da El Fıkhul Ekber adıyla rivayet edilmiş. Bunlardan birisini İmam Ebu Hanife'nin oğlu Hammad nakletmiş. Öbürüyle karışmasın diye ona El Fıkhul Ebsat demişler.
Evet hocam.
El Fıkhul Ekber, El Fıkhul Ebsat, El Vasiyye, El Alim vel Müteallim ve El Risale.
El Risale. Bu 5'inden El Risale'nin bir özelliği kendi kaleminden çıkmış olması. Evet.
Evet
hocam.
Evet. Diğerleri, hani bunu derken diğerleri İmam Ebu Hanife'ye ait değildir şeklinde bir anlam çıkmasın. Hepsi İmam Ebu Hanife'ye aittir. Diğerlerini talebeleri İmam Ebu Hanife'nin sözlerini evet, kaydederek yazmışlar. Öyle oluşmuş. Bu öbürü Risale doğrudan İmam Ebu Hanife'nin kaleminden çıkmış bir eser. Evet. وَاَنْتَ يَنْبَغِي لَكَ اَنْ تَعْرِفَ مِنْ مَنْ اَهْلُهَا اَلَّذِي يَنْبَغِي اَنْ يُتَعَلَّمَ مِنْهُ وَيُعَلَّمْ وَيُعَلِّمْ
Evet.
Sünnet hayatımızda böyle merkezi bir yerde durunca İmam Ebu Hanife bu sünneti nereden öğreneceğiz, bunu öğrenmenin adresi nedir, bunu nasıl yapacağız onu da vurguluyor ve diyor ki sen sünneti kimden öğreneceksin? Sünneti sana öğretmeye ehil olan kimselerden öğrenmen lazım.
Evet.
Öyle kimselerden öğren ki bunu sünnet ancak o kimselerden öğrenilirse hakkıyla öğrenilmiş olsun. Bunu özellikle seç yani. Bu önemli bir şey. Çünkü Kur'an ayetleri arasında biliyorsunuz nasih olan var, mensuh olan var. Umum ihtiva eden hükümlere sahip olanlar var, daha hususi hükümler ihtiva edenler var. Ve Kur'an kendisi, kendi ayetleri arasındaki bu ilişkiyi bize açıklamıyor.
Evet.
Yani hiçbir Kur'an ayetinde ey iman edenler dikkat edin şu ayet bunu neshetmiştir
demiyor.
Bir ikaz yok, böyle bir ikaz evet, yok. Yahut şu ayet hususidir, bu ayet umumidir, bu ayet onu tahsis etmiştir, takyid etmiştir vesaire, böyle bir evet, ikaz yok. İşte biz bu ikazı sünnette buluyoruz. Sünnet-i seniyyede buluyoruz. Sünnet-i seniyyeyi bilen kimse ne demek? İşte Kur'an'ın bu yönleri de dahil olmak üzere bütününe vakıf olan kimse demek. Artı sünnet içerisinde de nasih mensuh ilişkisi var. Evet. Umum husus ilişkisi var. Mutlak mukayyet ilişkisi var. Dolayısıyla sünneti bilen kimse Cenab-ı Hakk'ın nihai olarak bizden yaşamamızı istediği iman, amel, ahlak... her neyse onu mütekamil bir şekilde ve metoduna uygun bir şekilde, sistematik bir şekilde öğrenmiş insan demek. Şimdi seleften bazılarında şöyle bir ifadeye rastlarız. Bazı kimseleri değerlendirirken derler ki falan kimse ehli hadistir ama sünneti bilmez. Veya falan kimse sünnette de imamdır, hadiste de imamdır.
Yani sünnet ve hadis ayrımı var. Yani
var tabii.
Selefte.
Yani hadis bir metindir.
Evet.
Sünnete vakıf olan kimse ancak o hadisten gerekli dersi çıkarır, gerekli hükmü çıkarır.
Bir bakış açısı.
Sistematik düşünecek, metodik düşünecek. Evet. Ve de amele konu olan kısmı bilecek. Şimdi öyle rivayetler var ki hadis külliyatında. Teknik tabiriyle bunlar ma'mulun bih değil. Yani hadis sahih, senedi de sahih, metni de sahih ama amele konu olmamış.
Evet.
Bir sebeple Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatının son dönemlerinde Efendimiz o hadisin müktezasıyla amel etmemiş. Dolayısıyla o hadis sahih olduğu halde fiilen mensuh olmuş.
Evet hocam.
Mesela ateşte pişen şeylerden dolayı abdest almak. Böyle sahih hadisler var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hani ateş yakılıp üstüne tencere konmuş. O tencerede bir şey pişirilmiş. Doğrudan doğruya ateşe temas gibi bir şey var. Veya bir saç konmuş üstüne, üzerinde bir şey kızartılmış. Bu türlü şeyleri yedikten sonra Efendimizin bir aralar abdest tazelediği naklediliyor rivayetlerde.
Evet.
Abdest dolayısıyla ateşte pişen şeylerden. El vudu mimma messetin nar diye geçiyor. Şimdi bakıyoruz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında muhkem sünnetinde böyle bir şey yok. Bir ara böyle olmuş, sonra Efendimiz terk etmiş bunu. Şimdi bu sahih ama sünnete dahil değil. Bu hadis olarak sabit ama sünnete dahil değil. Dolayısıyla ehli hadis ve ehli sünnet tabirlerini itikadi bağlamın dışında kullanıyoruz burada. Bir kimse ehli hadis olabilir ama ehli sünnet olamaz. Yani sünnete vakıf
sünnet
olamaz.
Ehli.
Evet. Dolayısıyla bir kimsenin ideal anlamda sünneti biliyor diyebilmemiz için bir kimse hakkında onun hem sünneti hem hadisi bilmesi lazım. Ve tabii ki Kur'an'ı bilmesi lazım.
Evet. Hocam burada yani ben notumu almışım hocama sorayım diye. Rical ilmi devreye giriyor. Hani biz bir ara girmiştiniz hocam.
Evet.
Taberi tarihiyle ilgili girmiştiniz bu Şia'yı anlatırken. Yani bizde okutulan şu anda ilahiyatlarda olsun efendim İslam işi hep böyle modern yaklaşımla hani vitamine endeksi yani kabuk görücü mesela rical ilmi gibi. Rical ilminin konumu nedir hocam? Hani rical ilminin önemini duyuyoruz biliyoruz ama bunu bir mevzu edelim arz ettim hocam. Yani burada zaten onu söyle yani sünneti bileni de bilmek gerekiyor yani hani. Biraz rical ilmine giriyor gibi galiba hocam. Yani bunu bir
elbette çok önemli bu. Rical ilmi dediğimiz ilim dalı hadis ravilerini tanıma ilmidir. Ve hemen sözün başında belirtelim. İlmi rical münhasıran ehli sünnet vel cemaate mahsus bir ilim dalıdır.
Evet hocam.
İmam Zehebi Siyer-i Alamin Nübelâ'da diyor ki ehli sünnet vel cemaat dışında senet ilmiyle, rical ilmiyle uğraşan bu ilimleri daha doğrusu bilen, hakkıyla bilen bir grup yoktur.
Evet bu da enteresan bir tespit hocam.
Evet bu ehli sünnete mahsus bir ilim. Fakat tabii daha sonraları ehli sünnet bu işin temelini atıp binasını yükselttikten sonra bid'at mezhepler de bu işle ilgilenmeye başlamışlar. Yani Şia'nın mesela rical kitapları vardır. Mutezile'ye mensup alimlerin rical kitapları vardır ama ehli sünnet temeli atıp binayı yükselttikten sonra ha böyle bir şey varmış biz de buna muhtacız deyip onlar da
evet hocam
ehli sünnetten tabiri caizse kopya çekerek yapmışlar bunu. Şimdi İbn-i Sirin'in tabiinden İbn-i Sirin'in şöyle bir sözü var. Diyor ki fitne ortaya çıkana kadar biz insanlardan senet sormazdık. Hadis rivayet eden kimselerden.
Evet.
Bu hadisin senedini de bize söyle diye senedini sormazdık. Biliyorsunuz hadisler ikiye ayrılır. Senet ve metin. Senet hadisi nakleden ravilerin isimlerinin yer aldığı listedir.
Evet.
Metin de o raviler vasıtasıyla bize gelmiş olan sözdür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait olabilir, sahabeye ait olabilir, tabiine ait olabilir.
Evet,
metin. İşte rical ilmi münhasıran senetle ilgilenen ilimdir. Falan kişi filan kişiden nakletti bu hadisi. O da filandan nakletmiş, o da falandan nakletmiş, o sahabeden nakletmiş, o da Efendimiz'den nakletmiş aleyhissalatü vesselam. Bir hadisin bizim nezdimizde muteber olabilmesi için, güvenilir olabilmesi için böyle bir senedinin bulunması lazım. Senet kesintisiz olacak. Senette yer alan raviler güvenilir kimseler olacak, hafızaları sağlam olacak. Bir dolu şart var. Evet. Bu ravilerin hadisinin kabul edilebilmesi için. İbn-i Sirin diyor ki, fitne vuku bulana kadar biz insanlara senet sormazdık. Hadis nakleden kimselere güvenir hadisi alırdık. Fitne vuku bulduktan sonra artık ehli sünnete bakılıyor. Onların rivayetleri kabul ediliyor. Ehli bid'ata bakılıyor, onların rivayetleri reddediliyor.
Hocam tahmini olarak hangi döneme denk geliyor bana fitne?
Şimdi onu söyleyeceğim. Bu müsteşrikler arasında da epeyce bir şey konusu olmuş, istismar konusu olmuş. Oraya girmeden kısaca şunu söyleyelim. Fitne dönemi derken biz Hazreti Osman radıyallahu anh'ın şehit edilmesiyle birlikte başlayan,
evet,
Hazreti Ali'nin şehadetiyle birlikte devam eden süreci anlıyoruz.
Evet, yani herkes endiği görüşlerini artık eklemeye başladığı dönem.
İşte yani haricilik ortaya çıkıyor, evet. Şia yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor vesaire. Dolayısıyla ehli sünnet dışı oluşumlara rastlanmaya başlıyor bu dönemde. Dolayısıyla her hadis nakledenden bunu kabul etmiyorlar alimler. Evet. Bana senedini söyle diyor. Kimden duydun sen bu hadisi?
Evet.
Kimden duyduğunu söylemesi de yetmez, gidip ondan da tahkik edecek. Sen bunu kimden duydun diyecek.
Evet.
İşte bu rivayet ve buna mümasil, buna benzer pek çok rivayet bize gösteriyor ki rical ilmi ta başından beri, sahabe-i kiram döneminden beri mevcut olan bir ilimdir.
Bu çok önemli hocam.
Evet. Sahabe-i kiram arasında aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bir hadis duymuş birisi var mesela. Hazreti Cabir radıyallahu anh Medine'de oturuyor. Duyuyor ki Şam'da bir sahabi var, oraya hicret etmiş Şam fethedildikten sonra. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den benim duyduğum hadisi bir tek o duymuş. Başka duyan yok. Acaba ben doğru mu ezberledim, yanlış aklımda kalmış olabilir mi gibi bir tereddüt de demek ki söz konusu ki kalkıyor Medine'den bir hayvan satın alıyor, yol hazırlığını yapıyor. Medine'den Şam'a kadar gidiyor. O günün şartlarında bu 3 aylık yolculuktur.
Medine'den Şam'a?
Şam'a kadar. Kalkıyor o sahabeyi soruyor, adresini buluyor, evine gidiyor. Diyor ki selam aleyküm selam. Ben diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den senin duyduğun bir hadisi bizzat senin ağzından dinlemek için geldim. Ya sen ölürsün ya ben ölürüm. Ölüm hak hepimiz için her an vaki. Ölüm birimize gelip çatmadan önce bunu gelip senden duymak istedim diyor. O da hemen ayaküstü naklediyor hadisi. Otur hoş beş dinlen. Yok diyor, ben bunun için gelmiştim. Maksat hasıl oldu, Allah razı olsun. Tekrar geri dönüp gidiyor Medine'ye.
Bu hassasiyet daha işin bidayetinde.
Sahabe döneminden beri var bu. Onlardan görülen bu hassasiyet tabi'in dönemine de intikal ediyor. Onlardan sonra da devam ediyor ve bizim hadis ulemamız tarafından bu sistemleştirilerek bir müstakil ilim dalı haline getiriliyor.
Hocam birkaç anekdot daha bu rical ilmiyle anlatalım inşallah. Buyurun hocam.
Bu ravilerin durumuna vakıf olma, hadis nakleden kimselerin durumunu inceleme konusunda işi o kadar ileri boyutlara taşımışlar ki tabi selef bu işin farkında. Allah hepsine rahmet eylesin ve hepsinden razı olsun. Hadis nakleden kimselerin nerede doğduğu, kimlerden ilim aldığı, nereleri gezdiği, kimlere hadis naklettiği, itikadi mezhebi, ahlaki durumu, hafıza durumu, bütün bunları didik didik araştırıyorlar. Sadece adını duymuş olmak yetmiyor. Ahmetoğlu Mehmet bu işi Alioğlu Veli'den nakletmiş. Ha tamam, o zaman oldu demiyorlar. Bu Alioğlu Veli kim? Bu nereden duymuş? Bu ondan nakletmiş ama bu ikisi görüşmüş mü görüşmemiş mi? Böyle bir imkan var mı yok mu? Hadi diyelim görüştü görüşmedi. Bunu tespit ettik. Peki bu adam güvenilir mi? Bu adamın hafızası sağlam mı? Ömrünün sonuna doğru yaşlılıktan veya bir kazadan veya bir hastalıktan dolayı hafızasında bir arıza, bir zayıflama, bir gevşeme olmuş mu?
Evet.
Unutkanlığı var mı? Olmuşsa hayatında naklettiği hangi hadisleri unutkanlıktan önce nakletti, hangilerini unuttuktan sonra nakletti?
Ciddi detaylar var hocam.
Son derece mühim, ciddi disiplin bu yani.
Hocam belki hani araya giriyorum. Hakkınızı helal edin.
Estağfurullah.
Rical ilmi ile ilgili böyle hani daha somut, daha böyle elle tutulur bir bilgi olması açısından eserlerin hacimleriyle ilgili hocam böyle bir şey verebilir miyiz? Mesela şu rical ilminin şu hacimde eserleri var. Hani mesela biz biliyoruz ki kütüb-i sitte, kütüb-i tis'a var. Belli hacimler var. Hani böyle bir iki örnek verebilir miyiz? Mesela sırf rical ilmine ait eserlerden ve hacimlerinden örnek verirsek belki daha net anlaşılabilir hocam. Yani.
Evet. Şimdi o kadar detaylı bir alandan bahsediyoruz ki bununla ilgili belki müstakil sohbetler yapmak lazım ama evet, ben özet olarak şunu söyleyeyim. Hadis ravisi dediğimizde sahabeden başlar, kitabına hadisi kaydeden müellife kadar gelir. Evet. Yani diyelim ki İmam Bukhari'den bahsediyoruz. İmam Bukhari'nin senediyle hadisi naklettiği sahabe-i kiramdan bahsediyoruz.
Evet.
Arada 3 ravi var, 4 ravi var, 5 ravi var, 6 ravi var, bazen 10 ravi var. Musannıfın yaşadığı döneme göre değişir bu. Şimdi sahabe-i kiramın hayatını anlatan müstakil eserler var. Hayatını anlatan derken kim kimdir, ne yapmış, nerelerde bulunmuş, kimlere hadis nakletmiş, nerelerde ilim meclisi kurmuş, özellikleri nedir? Bütün bunları detaylarıyla anlatan sahabi tabakatıyla ilgili müstakil eserler var. Artı tabiinle ilgili müstakil eserler var. Böyle tabaka tabaka meseleyi götüren eserler, biz bunlara tabakat kitapları diyoruz. Artı belli bir hadis kitabında yer alan ravilerin durumunu inceleyen kitaplar var. Mesela az önce Kütüb-i Sitte dediniz. Kütüb-i Sitte'de yer alan 6 meşhur hadis kitabında yer alan ravilerin durumunu inceleyen özel kitaplar var.
Evet.
Başından beri mesela El Kemal fi Esma'ir Rical diye, Makdisi diye bir hadis alimi böyle bir eser yazmış. El Kemal fi Esma'ir Rical. Burada Kütüb-i Sitte ravilerini anlatıyor. Sonra Hicri 8. asırda büyük hadis hafızı İmam Mezzi gelmiş. Bu kitaba ilaveler yapmış. Tehzibül Kemal fi Esma'ir Rical yazmış. Tehzibül Kemal'in bugün her iki eser ve bundan sonra zikredeceklerimin hepsi matbudur, elimizdedir.
Evet.
Tehzibül Kemal zannediyorum 20-30 cilt hacminde bir şeye sahip.
Sadece rical ilmi yani.
Rical ilmi.
Bir de Kütüb-i Sitte ile sınırlı hocam yani.
Tabii sadece Kütüb-i Sitte.
Evet.
Açıp baktığınızda gerçekten dehşete düşüyorsunuz. Dediğim gibi ravi nerede doğmuş, ne zaman doğmuş? Kimlerle görüşmüş, kimlerden hadis dinlemiş, kimlerden hadis naklettiği halde fiilen dinlememiş. Arada evet, vasıtalar var.
Evet.
Kendisi kimlere hadis nakletmiş, başka hadis imamları hakkında ne demişler, bu adam hakkında evet, ne demişler, mezhebi nedir, meşrebi nedir? Bütün bunları detaylı olarak görüyoruz. Artı rivayet ettiği hadisleri görüyoruz.
Evet hocam yani. Hocam yani bu kadar hani Ahmet Hassasiyeti programının çerçevesinde işliyoruz ama hakikaten önemli bunlar. Yani
son
günümüzde
derece,
çünkü sonuçta indirgemeci bir anlayışla böyle ben böyle düşünüyorum filan. Yani ilimde ihata çok önemli. Yani
şüphesiz,
ihata etmeden, muttali olmadan büyük bir mirasın üstünde oturuyoruz yani.
Bir de tabii bu
bunları bilmek en azından kıymetli dinleyenlerimize bu konuda hani biz bir hadis dersi burada Mustalahül Hadis dersi yapmıyoruz ama Ahmet hassasiyetimizi ilgilendiriyor. Son zamanlarda özellikle sünnete olan hücumlar, işte Kur'an sünnetsiz bir Kur'an anlayışı,
hadisler üzerinde şüpheler.
Hadiste de rical ilminin önemi hocam. Hani bu önemli bir şey yani.
Evet.
Evet.
Yani işte hadisler Efendimiz'den 250 sene sonra derlendi, toparlandı. O zamana kadar işte herhalde havada uçuşuyordu falan. Böyle bir güvensizlik pompalanıyor maalesef.
O alana karşı bir hücum.
Yeni yetişen nesillere hiçbir şey tesadüfe bırakılmamış. Yani her şey sahabe-i kiram asrından itibaren hadis müelliflerine kadar, Kütüb-i Sitte ya da diğerleri, hadisler son derece büyük bir titizlik içerisinde araştırılmış, öğrenilmiş, ezberlenmiş, tartışılmış, münakaşa edilmiş, eserlere kaydedilmiş, o eserler tekrar gözden geçirilmiş, her bir eserin kendine mahsus özellikleri var. Yani hadis sahası bir deryadır. Dışarıdan bakan insanlar, özellikle bir kısım müsteşriklerin ihvasına kapılarak, bir kısım modernistlerin efendim propagandasına kapılarak hadis sahasına artık böyle tekinsiz bir alan diye bakmaya başladılar. Oysa içine girdiğinizde bunun ne kadar muazzam, ne kadar muhteşem bir sistem olduğunu görüyorsunuz. Evet. Kişi bilmediği şeyin düşmanıdır.
Hakikaten evet.
Yani girseler yeni yetişen nesiller bu sahaya, hadis sahasına, hadis tarihi, hadis ilimleri, hadis usulü, dirayetiyle, rivayetiyle bütün bir hadis sahası, buna girseler meselenin öyle dışarıdan propaganda edildiği gibi asla ve kat'a olmadığını görecekler ama maalesef böyle bir şey oluştu.
Yani Rizal ilminin konumu da burada. Evet hocam. Yani.
Evet, şimdi bir şey daha söyleyelim. Bizim hadis imamlarımız o kadar adil, o kadar objektif, o kadar Allah'tan korkan bir tutum izlemişler ki mesela İmam Ebu Davud'a Sünen sahibi Kütüb-i Sitte müelliflerinden Sünen sahibi İmam Ebu Davud'a demişler ki senin oğlun bize hadis naklediyor. Nasıl biridir? Biz buna güvenelim mi?
Sormuşlar yani.
Kendi oğlunu sormuşlar İmam Ebu Davud'a. Biraz kafasını eğmiş, biraz susmuş, sükut etmiş. Sonra demiş ki bu Allah'ın dinidir. Kimseyi kayıramam. Benim oğlum yalancıdır. Ondan hadis almayın.
Allah Allah.
Kendi oğlunu tazif etmiş İmam Ebu Davud. Şimdi bu iş, düşünün ki hadisler hakkında oluşturulan bu tekinsiz bakış açısına bakın. Kendi oğlunu, bu dindir, ben burada kimseyi kayıramam diyerek kendi oğlunu tazif eden, ona güvenmeyin, zayıftır diyen imamın hassasiyetine, titizliğine bakın. Bu hadis toplayan alimler, bu Kütüb-i Sitte müellifleri ya da diğerleri bu hadisleri nasıl topladılar? Kimlerden aldılar? Böyle rastgele çarşıdan, pazardan satın mı aldılar? Balık tutar gibi oltama ne gelirse onu alayım diye mi tut, böyle mi oldu? Yok, böyle olmadı. Tek tek kimlerden hadis alınır titizli bir şekilde seçtiler, ayıkladılar, hocaları gittiler, denediler. İmam Buhari'nin mesela rahimehullah, teberrüken bir anekdot anlatayım. Hafızası o kadar güçlü ki bütün hadis imamlarında bu vardır. Esasen bütün İslam ulemasının en bariz vasıflarından biri budur.
Hafızalarının güçlü olması.
Hafızaları çok güçlü. Yani muazzam bir ezber kapasiteleri var. Bugün duyduğumuzda biz bunların pek çoğunu bu kadar olabilir mi diye tereddüt ediyoruz. Acaba biraz abartılmış olabilir.
Algılayamıyoruz yani.
Ya bize çok o kadar yabancı bir şey ki.
Ya gerçekten.
Şimdi İmam Buhari daha gençken şöhreti çok yayılıyor İslam dünyasının dört bir tarafına. Bir gün bir yere tabi geziyor, nerelerde hadis alimi diye tanınmış insanlar var, gidiyor onları tanıyor, tanışıyor, güvenirse onlardan hadis yazıyor. Ondan sonra o hadisleri götürüyor, başka hadislere arz ediyor, onlarla karşılaştırıyor. Sahihini oluşturana kadar böyle 20 küsür sene bu şekilde geçiyor. Şöhreti yayılmış, duyulmuş, Muhammed bin İsmail el-Buhari gelecek buraya diye o gideceği yerdeki büyük meşhur hadis alimleri toplanıyorlar. Diyorlar ki bu delikanlının metini çok duyduk biz. Hafızası çok güçlüymüş, ezberi çok iyiymiş. Şu gelsin de bir imtihan edelim.
Evet hocam.
10 tane ezberi güçlü talebe tespit ediyorlar.
Evet.
Bu 10 tane talebeye 10'ar tane hadis ezberletiyorlar. 100 tane hadis toplam. Fakat her bir hadisin metnini senediyle karıştırıyorlar. Yani diyelim ki A şahsına 10 tane hadis ezberletiyorlar ama bu 10 hadisin senetleri ve metinleri karıştırılmış.
Birbirine, evet, farklı.
Birinci hadisin senedi ikinci hadisin metnine eklenmiş. İkinci hadisin metni senedi birinci hadisin metnine. Bu şekilde karıştırılmış.
Evet.
Geldiğinde soralım bakalım ne diyecek buna diyorlar. İmam Buhari geliyor, tanışıyorlar, muhabbet ediyorlar. Sonra diyorlar ki ya bizde bazı hadisler var, bunları sana arz edelim. Ne dersin bu rivayetler hakkında? 10 kişi oturuyor İmam Buhari'nin etrafına. Sağdaki başlıyor. senetleriyle metinleri birbirine karıştırılmış 10 tane hadisi sırayla okuyor buna. Her bir rivayetten sonra İmam Buhari diyor ki bilmiyorum. Böyle bir rivayet bilmiyorum. İkinciye geçiyor. 10 tane de o okuyor. Her biri için yine bilmiyorum diyor. Üçüncü, dördüncü, dokuzuncu, onuncu.
Evet. 100 tane.
100 tane hadis bitince İmam Buhari diyor ki ben böyle hadis bilmiyorum. Ya diyorlar bu muymuş yani Buhari dedikleri vatandaş? Allah. Bu kadar mıymış yani? Diyor ki bu sağımda oturan kardeşimiz bana ilk olarak şöyle bir hadis nakletti. Şu senetle şu metni nakletti. Ben bunu bilmiyorum. Doğrusu benim bildiğim şu senetle şu metindir.
Evet.
İkinci olarak bana şöyle bir senet ardından şöyle bir metin söyledi. Bilmiyorum. Benim bildiğim şöyle bir senet söyledi. Aynı sırayla. Hem yanlışını hem doğrusunu 100 tane hadisi aynı sırayla. Bu yaşanmış bir şey yani. Aynı sırayla
nakledi. Mecliste de olunca hocam tabii rivayeti de ona göre yani.
Tabii.
Bir mecliste olan bir şey.
Elbette. Aynı sırayla nakledince 100 tane hadisi o anda orada duyduğu hadisleri hemen ezberliyor. Yanlış biçimiyle ezberliyor. O yanlış biçimini söylüyor. Diyor ki böyle söylediniz ben bunu bilmiyorum. Benim bildiğim şöyledir.
Tamam.
Doğrusunu. Şimdi böyle bir şeyden bahsediyoruz. Yani burada tesadüf, burada ihmal, burada gaflet, burada zuhul. Evet zuhul olur insana beşere mahsus bir şey ama bilinçli bir gaflet, bilinçli bir ihmal.
Evet.
Asla ve kat'a söz konusu olmaz. Dolayısıyla işte bu gibi durumlar hadis ilmiyle meşgul olan insanların, alimlerin dünyasında bütün dünyaları bu. Yani baktığımızda biz mesela akşam eve gittiğimizde o gün neyle meşgulsek muhtemelen gece rüya görenlerimiz onunla ilgili rüyalar görürler.
Evet.
Yani aldık, sattık, yaptık, yapamadık filan falan. Hadis talipleri, hadis talebeleri, hadis alimleri rüyalarında ne görürler? Hadis görürler.
Evet.
Bütün dünyaları onunla meşguldür. Bir anekdot daha nakledeyim. Bunu çok uzatmayalım isterseniz.
Evet hocam buyurun.
Bir hadis alimlerinden birisi bir mescitte bir gün arkadaşlarıyla bir grup otururken namaz vakti geliyor. Hadi diyorlar sen çık bir ezan oku da bir namaz kılalım. Çıkıyor minareye, elini kulağına atıyor ve haddesena fulan an fulan diye. Kafa onunla meşgul olduğu için gecesi gündüzü bu.
Evet.
İmam Buhari'nin bir katibi var. Diyor ki ben Buhari ile 20 sene boyunca gezdim diyar diyar. Hiç yanından ayrılmadım. Bazı geceler 3 kere 4 kere kalkardı. Aklına bir rivayet gelmiş, bir varyant gelmiş, bir anekdot gelmiş, önemli bir bilgi gelmiş. Uykusunu bölerdi, onu hemen yazardı, tekrar geri yatardı.
Allah Allah.
Gece 3 kere 4 kere kalktığı olurdu böyle diyor. Yani dediğim gibi müstakil bir alan, başlı başına bir dünya, ayrı bir derya. Rical ilimleri, rivayet ilimleri, hadis ilimleri. Bunu böyle tek kalemde anlatıp geçmek mümkün değil. Üzerinde müstakil olarak durmak
evet.
lazım.
Yani hadisi aldığımız, sünneti aldığımız yeri bilmek gerekiyor.
Evet, İmam Ebu Hanife Hazretleri bu bakımdan diyor ki, kendisinden sünnet ilimleri öğrenilecek kişiyi iyi tanı diyor. Bunu iyi seç. O işe ehil birisi olsun yani. Öyle rastgele herkesten kafasında sarık var, işte sakalı var, cübbesi var. Gidip de bunu alim zannedip de sünnet konusunda ondan bilgi almaya kalkma diyor. Bu sünnet ehlini iyi tanı. Evet. وَلَعَمْرِي مَا فِي شَيْءٍ بَاعِدٌ مِنَ اللّٰهِ عُذْرٌ لِأَهْلِهِ İmam Ebu Hanife Hazretleri yemin ederek diyor ki, yemin olsun ki Allah Teala'dan uzak olan hiçbir şeyde o şeyi öğrenen kimse için veya o şeyle amel eden kimse için veya o şeyi benimseyip hayatında uygulayan kimse için bir özür söz konusu olmaz. Yani biz mutlaka ve mutlaka günlük hayatımızda bir şeylere inanıyoruz, bir şeyleri yapıyoruz, bir şeyleri terk ediyoruz. Hayatımız kararlarımızdan, amellerimizden, terklerimizden ibaret bir yerde.
Evet.
İmam Ebu Hanife Hazretleri burada önemli bir uyarı yapıyor bize. Yani diyor ki o hayatta işlediğiniz şey, inandığınız şey, kararlarınız, amelleriniz, yaptıklarınız ya da yapmadıklarınız sizi Allah'tan uzaklaştıran şeyler olmasın. Eğer böyle bir şey yapıyorsanız, böyle bir şey yapmakta mazeretiniz olmaz, bunu bilesiniz.
Özür yoktur.
Kişiyi Allah'tan uzaklaştıran şeyle, bir kimsenin kendisini Allah'tan uzaklaştıran şeyle amel etmesinde, böyle bir şey yapmasında o kimse için herhangi bir özür, bir mazeret söz konusu değil.
Ama yoktur yani, onun aması yok.
Aması yok ama evet. Tabii burada eğer kişi bilmeden yapmışsa, bir evet. gaflet, bir zuhul, bir şaşırma durumu söz konusuysa, yani iradi olarak yapmamışsa mazurdur. İki, bilmiyorsa inşallah mazurdur. Ama bilmeyen kimsenin bilmediği şeyi, ele özellikle amel ediyorsa bir meseleyi, işliyorsa, yapıyorsa, mutlak surette yapması gereken ilk iş onunla ilgili İslami bilgileri öğrenmek.
Doğru bilgi öğrenmek yani.
İlmihal diye biz buna diyoruz zaten.
Hal ilmi.
Hal ilmi. Yaşadığımız durumla ilgili İslami bilgi yani. Dolayısıyla bu iki şeyi istisna ediyoruz. Yani gaflet durumu, gayri iradi işlenmişse, bir de bilmiyorsa değil, adam, evet. cehalet durumu, bunları istisna ediyoruz. وَلَا فِي مَا اَحْتَثَ النَّاسُ وَابْتَدَعُوا اَمْرٌ يُحْتَدَى بِهِ. Evet, İmam Ebu Hanife dedi ki, kişiyi Allah'tan uzaklaştıran şeyleri yapmakta kişi için bir özür yoktur, bir mazeret yoktur, buna dikkat et. Arkasından da dedi ki, dinde bid'at çıkaran insanların sonradan uydurduğu muhtesat ya da bid'atlar, bu türlü şeylerle de hidayete ulaşılmaz. Yani bid'at bir uygulama kişiyi
hidayete götürmez.
Hedefe götürmez, hidayete götürmez. Burada biraz duralım. Bid'at nedir?
Hocam
vaktimiz nedir?
Vaktimiz, evet hocam, vaktimiz kıymetli dinleyenlerimiz, vaktimiz daraldı. Hocam bir dakikamız, bir iki dakikamız var hocam. Şöyle toparlayalım.
Evet.
İnşallah bir dahaki sohbetimizde bid'at nedir?
Oradan devam edelim inşallah.
Neler bid'attir? Hayatımızda bid'atle nasıl mücadele ederiz? Onlar evet. üzerine duralım hocam. Inşallah.
Şimdi tabii bu İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin bu cümleleri dikkat ederseniz bize bir hayat felsefesi veriyor.
Hakikaten hocam yani.
Yani birer nirengi noktası bunlar,
direkt
işaret noktası.
Direkt,
tabii. Bunlara yani. Dikkat edin. Yani tek tek meselelere henüz girmedik, dikkat ederseniz. Evet. Şuna inanın, buna inanmayın
daha
değil.
Girmedik yani.
Kafamızı şekillendiriyor şu anda İmam Ebu Hanife Hazretleri. Format atıyor. Evet.
Hakikaten yani kıymetli dinleyenlerimiz inşallah sünnet hidayet kaynağıdır. Bid'at hidayet kaynağı olamaz. Diyelim hocam sonuç itibariyle. Eyvallah. Rabbim bizi selefimizi anlayan haleflerden, hayırlı haleflerden eylesin.
Amin.
Bir dahaki Amen Tahsasiyeti programında buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.